Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 11 Aralık 2020 günlerden Cuma, bir haftayı daha kapatıyoruz. Dünyadan haberlerle karşınızda olacağım önümüzdeki bir saate yakın süre içerisinde. Dünya çapında Covid-19 krizi 70 milyona yaklaştı vaka sayıları, can kaybı da 1 milyon 580 bin en muhafazakar analizle, rakamlarla, verilerle durum böyle. Aşı tartışmaları ile ilgili notlar var, size aktaracağım dünya çapında. Amerika'da iktidar devri için geri sayım, Joe Biden yönetimiyle küresel düzeyde ilişkiler nasıl etkilenecek, nasıl değişecek, pek çok başlık var. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Amerika'ya dair, Amerika'nın küresel bağlamda tutumuna dair mesajları var. Çin-Amerikan ilişkileri gergin. NATO ile birlikte Rusya'nın tatbikat düzenleyeceği yolunda açıklama vardı ama NATO reddetti bunu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım hazırlığı, Trump yönetiminin gider ayak S-400 füzeleri savunma sistemi nedeniyle yaptırımları devreye sokacağı yolunda, hatta Trump'ın imzaya attığı yolunda iddialar var. Aktaracağım detaylarını birazdan. Ama tabii gündeme asıl damgasını vuran, bu haftayı ayırdığımız Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri AB zirvesi dün başladı. 10 Aralık'ta bugün sona erecek. Pek çok karar da çıktı. Öncelikle Brexit'le ilgili, yani Britanya'nın Avrupa Birliği'nden 4 sene önceki referandumla ayrılma kararından beri müzakereler devam ediyordu ama anlaşmasızlığa gidiyor iş. Pazar günü dananın kuyruğu kopacak gibi gözüküyor. Artık vakit kalmadı. Britanya çünkü anlaşmasız bir biçimde birlikte ipleri kopartabilir. Ticaret anlaşmasına formül yine bulunamamış durumda. AB bütçesi Covid koşullarında onaylandı. Polonya, Macaristan'ın muhafazakar üyelerin vetoları çekildi. Türkiye başlığı da birliğin önemli bir gündem maddesiydi. Sonuç bildirisi zaten yansımıştı. Ben size aktarmıştım. Hakikaten de öyle çıkmış gözüküyor. Yani aslında 2019 Kasım'ında Türkiye'ye getirilen Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle getirilen kısıtlamalar genişletiliyor. Yunanistan'ın, Fransa'nın talep ettiği gibi bir ambargo, silah ambargosu yok gibi gözüküyor. Ama bu meseleyi NATO'ya atan bir Almanya var. Programın ikinci yarısında Türkiye-AB ilişkilerine bakmaya devam edeceğiz. Bu konuda uzman isimlerden birisi Profesör Faruk Şen'le konuşacağız. Değerlendirmelerini alacağız. AB zirvesinin sonuçları ne anlama geliyor Türkiye açısından ve Avrupa Birliği açısından? Bütün bunları konuşacağız. Bir iki hafta önce de kendisinden değerlendirmelerini almıştık. Avrupa Birliği'nin özellikle yaptırımlarla Türkiye ile konuşmasının yarattığı rahatsızlığı vurgulamıştı kendisi. Orta Doğu'dan da tabii başlıklar var. Özellikle Trump'ın son açıklaması İsrail'le ilişkileri normalleştiren 4. Orta Doğu ülkesi Fas Krallığı olduğu, onun da detaylarını aktaracağım. Cumhurbaşkanının Bakü ziyareti vardı. Bakü'de ve Bakü dönüşünde pek çok mesaj verdi. Yine onları da size program içerisinde ilk bölümde aktaracağım efendim. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim hemen. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden, Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Ayrıca Sputnik'in YouTube kanalından da bizi izleyebilirsiniz diyorum ve Twitter hesabımdan da linki paylaştım. Bir de like ederseniz seviniriz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, önce Covid-19'dan başlıyoruz. Her gün olduğu gibi hayatımızı belirleyen mesele, çünkü Covid-19 69,5 milyon Johns Hopkins Üniversitesi biraz daha muhafazakar rakamlar veriyor. Worldometer sitesinin verileri biraz daha yüksek çıkıyor ama aşağı yukarı algılamak lazım zaten bunları. Son 24 saatlik rakamlar genelde de akşam saatlerinde ilan ediliyor. Ben ancak size aktarabiliyorum aşağı yukarı rakamları. Can kaybı 1 milyon 580 binden fazla. Bunun üzerinde yaklaşık 1 milyon 600 bin diyelim. Amerika Birleşik Devletleri 15,5 milyonu aştı vaka sayıları ve 300 bine yakında can kaybı var COVID-19 nedeniyle. Hindistan 10 milyona yakın, 150 bine yakın can kaybı, 10 milyona yakın vaka. Brezilya'da aynı şekilde 180 binden fazla can kaybı ve 7 milyona yakın vaka var. Pek çok ulus aşı planlarını açıklıyor. Aşılamalar başladı Moskova'da da ve Britanya'da da başladı. Bu hafta sonu daha da yoğunlaşacak, daha da kitlesel aşılamalar başlayacak. Ve tabii Sputnik V aşısı var. Rusya'nın Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği Pfizer-BioNTech aşısı var. Alman-Amerikan ortaklıklı AstraZeneca var, Sinovac var, CoronaVac aşısı, Sinovac şirketinin CoronaVac isimli aşısı Türkiye'de de alınacağı söylenen aşı. Bütün bunlar pek çok tartışmayı beraberinde getiriyor. Bir de Darknet'te aşı satışına başlanmış, $250 etkinliğini tabii bilemiyoruz ama işin siber tartışmaları da tetikleyecek şeyler. Türkiye'de de nüfuzlu insanların el altından Sinovac şirketinin CoronaVac aşısını getirdiği iddiaları meclis gündemine de CHP tarafından taşınmıştı. Bir de dünya çapında da bu işin darknet hikayeleri var, tartışılması gereken. Covid koşullarında bu arada Nobel Barış Ödülü'nü teslim alan Norveç'ten Nobel Komitesi'nden Dünya Gıda Programı'nın açıklamasını da hemen bir not olarak düşmek istiyorum. Dün aktarmıştım, aşıya her ülke o kadar kolay erişemeyecek çünkü dünyanın zengin ülkeleri aşıların yarıdan fazlasını almış durumda. Yoksul dünya aşılanamayacak epeyce bir zaman deniliyordu. Dünya Gıda Programı da Nobel Barış Ödülünü almıştı. 270 milyon insanın açlığa doğru yürüdüğü tespitini aktarmış. Dünyadaki durumun parlak olmadığını dile getiriyorlar. 5 milyar dolara ihtiyaç bulunduğunu söylüyorlar. Aslında paralar birilerinin elinde toplaşıyor tabii. Onu da unutmamak gerekiyor efendim. Evet, COVID-19'a geçelim. Amerika'da bu sözünü ettiğim 300 bine yakın can kaybı sayısı İkinci Dünya Savaşı'ndaki çatışma sahalarında ölen Amerikan askerlerini artık aşmış vaziyette. FDA, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi Danışma Kurulu COVID-19'a karşı Pfizer-BioNTech aşısının acil durum kullanımına onay veriyor. Tavsiye kararında bulundu. Tabii hala nihai karar verilecek elbette ama onay vermiş sayabiliriz aslında bunun kullanımını. Bir takım sıkıntıları elbette bütün aşılarda da çok hızlı bir biçimde pandemi süreçlerinde aşı üretimi öyle mükemmele yakın olmasına çalışılıyor. Normal zamanlardaki gibi rahatlıkta gidilemiyor buna. Şimdi tabii bu süreç sonunda Amerika'da biraz etki etmesi umut ediliyor. Bu aşının da kullanılmaya başlamasıyla en yüksek rakamlar Amerika'dan çünkü. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen de Avrupa Birliği'nin de bu aşının kısa sürede AB tarafından onaylanmasını, yıl sonuna kadar da artık bu işe koşulmasını umduklarını dile getirmiş durumda. Britanya'da Ekim ortasından bu yana ilk defa vakaların sayısında düşüş çıkmış ortaya. Başlanmıştı aşılamaya, aşılama faaliyetine, tarihin en büyük aşılama operasyonu diye Boris Johnson hükümeti. Özellikle vaka sayılarındaki artışın son dönemde 11-18 yaş aralığındaki çocuklarda ve gençlerde görüldüğünü bu arada saptamış yetkililer. Sağlık Bakanı Matt Hancock'un açıklamasında da bu var. 20 binden fazla vaka son 24 saatte tespit ettiler. Almanya, dikkatler Noel artık yaklaşıyor tabii ki Avrupa için. İçişleri Bakanı bir an önce sert kapanma uygulanması gerektiğini söylemiş. Çünkü hakikaten Noel'de hepimiz de gevşemeye çok yatkınız, çok sıkıldık, evlere tıkıldık bir şekilde. Tıkılabilenler, çalışmak zorunda olmayanlar, evlerinde kalabilen şanslılar diyelim. Ama işte toplu bir kapanma olmaz eğer, diyor ki Alman İçişleri Bakanı Horst Seehofer, eğer Noel'e kadar beklersek o zaman aylarca çok daha yüksek rakamlarla uğraşmak zorunda kalabiliriz. Biraz aşı rahatlığı da aslında herkesi sardı. Nasılsa aşılar gelecek ve hani bu iş atlatılacak diye düşünüyor insanlar ama gerçekten öyle olacak mı diye bir temkinlilik payı koymakta fayda var herhalde. İçişleri Bakanı Almanya'nın bunu yapmış. Fransa'da aynı şekilde yeni yıl tartışmaları var. 6 haftadır bir kapanma uyguluyorlar. Onlar da aslında bizimkine benzer bir kapanma. Öyle topyekun bir kapanma olmadığının altını çizmek lazım. Ama işte orada da yıl tatilleri, yıl sonu tatilleri var. İnsanlar artık bezdiler ve Noel'i aileleriyle birlikte kutlamak istiyor doğal olarak insanlar. Dolayısıyla bu tartışmalar orada da yoğunlaşmış durumda. Bu arada Paris'te, Fransa başkentinde, Eyfel'de, ünlü Eyfel Kulesi'nde Covid salgınında hayatını yitirenleri anmak için aydınlatma yapmışlar. Güzel görüntüler yansımış durumda. İsviçre'de 5000 yeni vaka, 106 can kaybı duyurdular. Yunanistan'da zorunlu karantinayı kısaltıyorlar. Yine aynı şekilde yeni yıl tatili nedeniyle. Rusya'da 28 binden fazla son 24 saatte vaka sayısı. AstraZeneca şirketi Sputnik V'nin geliştiricisi Gamaleya ile Gamaleya Enstitüsü ile birlikte çalışma önerisine sıcak olduğunu, işbirliğine sıcak olduğunu duyurmuş. Rusya'da da bu arada Sputnik V aşısını her ay 10 milyon doz üretimi için yeni fabrika açılacağı haberleri söz konusu. Güney Koreli film yönetmen Kim Ki-duk hayatını yitirmiş. Enteresan. Litvanya'da medyaya yansımış ve Covid-19'la bağlantılı bir rahatsızlık olduğu söyleniyor. 59 yaşındaydı henüz. Evet. Avustralya'da ise Covid aşısı çalışmaları deneklerde hatalı sonuç verince durdurulmuş. CSL firması Queensland Üniversitesi ile birlikte geliştirdikleri bir aşı varmış. Oradan da böyle bir haber var. Hong Kong'da 15 milyon doz aşı satın almak için Pfizer ve Sinovac'la anlaşma imzalamış Hong Kong Özel İdaresi. Batı'da çok tartışılıyor biliyorsunuz. Amerika'da ve Avrupa'da Çin'e yaptırımlarında konusu oluyor. Efendim Türkiye'de son 24 saatte dün akşam itibariyle 30.424 test pozitif çıkmış, vaka var yani, 220 can kaybı var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladığımızı söylemiş. Bu arada toplam Covid vakasını geriye doğru da açıkladılar. 1.748.564 rakamı çıkmış ortaya, maalesef çok da yüksek. İşte biz bu rakamları hiç veremedik çünkü Sağlık Bakanlığı uluslararası standartlar değil Türk standartları uyguladığı için aylarca ay bizde 2000, 3000 hiçbir şey yok. Bak Batılılar da 10.000, 20.000 gidiyorlar. Bizde ne kadar az ölü sayısı, vaka sayısı dedik. Halbuki o vaka sayısı değildi. Dolayısıyla şimdi şak diye rakamlar gözümüze giriyor. 1.748.000 efendim. Dünyada 8. sıradayız. Unutmamak gerekiyor. Amerika'da 15 milyon, Hindistan'da 9 milyon küsür, 10 milyona yakın. Böyle rakamlar. İtalya'da 1.787.000, bizim de 1.748.000 olarak update edilmiş vaziyette. Salgının 2021'de bitme umudunu dile getiriyoruz hepimiz. Umarız gerçekleşir. Bu arada Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın açıklamaları var. Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer. Ay girmesin kuyruğa, niye kuyruğa giriyor? Aşı için kuyruğa girmeyelim yani. Neyse Aziz Bey, eğer Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer, Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım demiş. Aşı tartışmalarına noktayı koymak için kanunen bu işin takip edilip cezalandırılması gerektiğini söylemiş. Toplum sağlığıyla alakalı tabii. Siz, herkes kendisi açısından kaygılanıyor. Çok anlaşılır kaygılar ama öte yandan bilimsel olarak ispatlanmış bir aşıyı vurdurmamak aslında toplumda tehlikenin sürmesine pay sahibi olmak anlamına geliyor, unutmamak gerekiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye'den 300 bin aşı beklentisini dile getirmiş. Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin yaptığı açıklamada var. Bu, Türkiye bize gerekli aşıları verecektir vurgusu yapıyorlar. Evet, birazcık Trumpistan'a bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nden bugün çok fazla notum yok. Trump'ın seçimi kazandığı iddiaları devam ediyor. Bir yandan geçiş süreci Joe Biden'a hazırlanıyor Amerikalılar. Federal infazlara seri onaylar çıkıyor Amerika'da. Bu gidişle 130 yıldır başkanlık devri teslim sürecinde En çok idamın gerçekleştiği ülke olacak Amerika Birleşik Devletleri. 5 federal idam gerçekleşecekmiş. Hepsini de siyahlardan seçmişler. Geçen Haziran'da Amerika'yı sarsan protesto dalgasını hepimiz biliyoruz. Siyahların hayatı değerlidir hareketi öne çıkmıştı. Şimdi tabii Adalet Bakanı William Barr yasaları uyguluyoruz diyor ama öyle o yasalar bir şekilde beyazları kapsamıyor. Birincisi hiçbir şey, hiç kimseyi de kapsamasın. İdam cezası iyi bir şey değil. Geri dönüşü olmayan bir cezalandırma yöntemi. En son Bush döneminde 3 federal idam gerçekleşmiş. 1988'den bu yana 3 zaten, yani bu dönem için genel olarak değil ama zaten Amerika'da Joe Biden belki başa gelirse daha çok tartışırlar. Federal eyaletlere göre değişiyor ama durum zaten Biden idam cezasına karşı çıkan bir isim. Time dergisi Joe Biden ve Kamala Harris yardımcısını, başkan yardımcısını yılın kişisi seçmiş. 1927'den beri uluslararası çapta ünlü dergi geleneksel olarak yılın kişisi seçimi yapıyor. Biden Kamala Harris'i seçme sebebi de restorasyon ve yenilenme imkanı Amerika'ya sunmaları olarak aktarılmış efendim. Yılın sporcusu LeBron James ve eğlence dünyasında da BTS'i seçmişler. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Çin'den teçhizat satın alan ülkelere yaptırım tehdidini yinelemiş. Siyasi askeri işlerden sorumlu müsteşar Clark Cooper yapmış açıklamayı. Irak'la ilgili sormuşlar. Çünkü Irak'ın Rusya'dan silah alımları söz konusu. Bu meşhur, birazdan Türkiye ile ilgili kısmını hemen aktaracağım. Amerika'nın düşmanlarına yaptırımlarla, kasımlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası. O çerçevede bunu hatırlatmış ve Moskova ve Pekin'in sistemleri, platform ve teknolojileri bizim sistemimizle etkileşime giremez demiş. Irak yahut başka partnerlerimizin, ortaklarımıza faydası olmaz bunun. Yaptırımlar masada demiş. Türkiye S-400 meselesini anımsatınca, Türkiye bir NATO ülkesi, Batı ittifakında kalmasını sağlamak konusunda amacımız Türkiye ile çalışmak diye eklemiş durumda efendim. Çin'le Amerika'nın gerilimi sürüyor bu arada. Rusya Çin'i Trump yönetimi gider ayak daha fazla hedef alıyor. Joe Biden bunların ne kadarını nasıl değiştirecek hep beraber göreceğiz ama Güney Çin Denizi'nde özellikle savaş gemileri gelen haberlere göre cirit atıyorlar. Çinliler de tabii ki ismi üstünde Güney Çin Denizi. Amerika ise diyor ki Çin'in Güney Çin Denizi'nde bir egemenlik hakkı olamaz. Orada bizim müttefiklerimiz var. Biz onları koruyacağız Çin'e karşı tutumunu takınıyorlar. Dün aktarmıştım size. Pakistan'ın ev sahipliğinde Şubat'ta Karaçık açıklarında tatbikat yapılacak. NATO tatbikatına Rusya da katılıyor, hatta 10 yıldır ilk kez olacak diye, ama NATO sözcüsü bu haberi yalanlamış. 2014'te Ukrayna Kırım meselesi yüzünden bu tatbikat meselelerinin işbirliğinin sona erdirildiğini söylemiş. Sergey Lavrov'un açıklamaları var. Rusya Dış ve Savunma Politikası Konseyi'nin toplantısına, 28. Genel Kurul toplantısında konuşmuş Sergey Lavrov ve Amerika'nın Rusya'yı agresif biçimde çevreleme politikasını uygulamayı ve cepheleşmeyi tırmandırmayı bilinçli olarak tercih ettiğini dile getirmiş. Özellikle silahsızlanma anlaşmalarından Trump yönetimi çekilmişti. Yani akıl sır alır gibi değil. Hakikaten baktığımız zaman Trump yönetimi döneminde Amerika ile Rusya'nın ilişkileri feci bir duruma geldi ve öte yandan da Amerika'da Trump'ın Rusyacı olduğu iddiaları dillerden düşmedi efendim. Ortada anlaşma kalmadı. Hiçbir konuda anlaşma, hiçbir konuda temas kalmadı. Bu arada yani bu silahsızlanma anlaşmaları hepimizi ilgilendiriyor, sadece Amerika'yı değil ve Sergey Lavrov da bu cepheleşmenin değişeceğine çok da inançlı gibi gözükmüyor. Maalesef henüz Washington'da bu tutuma, yani Trump'ın bu politikalarına ciddi muhalefet göremediklerini dile getirmiş. Zaten Batı sürekli olarak bizi suçluyor. Mutlaka bir bahane bulurlar suçlamak için. Belarus, işte Dağlık Karabağ gibi vurgular yapmış. Bir yerlerde renkli devrim gerçekleştirmek isteyenler bunun yolunu bulurlar. Analizlere de dikkat çekmiş bu konularda. Zaten yaygın klişe, çok fazla analiz var biliyorsunuz. Onlardan şikayet etmiş efendim. Sadece Amerika-Rusya ilişkileri değil, Avrupa Birliği liderleri bu zirvede Rusya'ya yönelik yaptırımları Ukrayna meselesi yüzünden uzattılar. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Kırım dediğimiz bölge 1950'lere kadar Rusya Federasyonu'na, Moskova'ya bağlıydı. Nüfusunda çoğunluğunu Rusya vatandaşları oluşturuyordu ama Hruşçev döneminde o dönemde aynı ülke içerisinde yer alan Ukrayna Federasyonu'na bağlanmış idi. 2014'te ikinci renkli devrim sonrasında ise Donbas'ta isyan çıktı. Kırım'da yine bir başka isyan çıktı ve durum bu hale vardı. Ondan beridir Avrupa Birliği'nin yaptırımları geçerli Rusya'ya yönelik. Bu arada ABD ve İngiltere'de insan hakları ihlalleri nedeniyle Rusya Federasyonu bünyesindeki Çeçenistan'ın yönetim kademesine yaptırım kararı açıklamışlar. Yine dünyada böyle yaptırım diye bir şey var. Böyle yaptırımlar uyguluyorlar. Bir şey de değiştiriyor mu derseniz hayır değiştirmiyor ama yaptırım uyguluyorlar. Kişiler, şahıslar üzerinden her şey gelişiyor efendim. Reuters haber ajansı Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaptırım hazırlığında olduğunu söylemiş. 4 farklı yetkiliye dayanıyor bu haber. Ankara'yı biraz öfkelendirmek, Biden'la ilişkileri karmaşıklaştırmak mı hedefleniyor diye herkes sorular yöneltiyor. İsmail Demir'e savunma sanayi başkanı başkanlığı ve başındaki isme yönelik olacağı söyleniyor. Habere göre Bloomberg de aynı şekilde Trump'ın aslında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun önerdiği gibi bu KAATSA yaptırımlarla hasımlara karşı koyma yasası kapsamında tedbir paketini imzaladığını duyurmuş. Aslında işte 15 başlıktan 5'i deniliyor. Yanılmıyorsam 15'ti. Hepsi bir anda olmasa bile F-35 programından da çıkartılmıştı. Türkiye hala bu müzakere ediliyor. Avrupa Birliği zirvesi düzenlendi. Düzenleniyor bugün ikinci günü. Bütçede anlaştılar. 1.8 trilyonluk 2021-2027 bütçesi koskoca birliğin. Macaristan ve Polonya hukukun üstünlüğü ilkesi yüzünden veto ediyorlar da bir mekanizmayı şarta bağlama yüzünden kaldırıldı o veto ve çıktı bütçe. Ama tabii Brexit olmuyor. Boris Johnson Britanya Başbakanı artık anlaşmasız ayrılığın artık güçlü bir olasılık olduğunu dile getirdi. Esnek davrandık, adil rekabet ticaret anlaşmazlıklarının çözümü ve balıkçılık konusunda teklif edilenler bizim için yeterli değil tavrı koydu. Şimdi pazar günü yeniden görüşecekler. Avrupa Birliği anlaşmasız ayrılık acil durum planını da onaylamış gözüküyor. Yani bu işte hava trafiği, kara trafiği falan devam edecek ama sonucu ne olacak belli değil. Tabii sıkıntılı dava şu, bunu aslında Faruk Şen'e soracağız. Sadece Türkiye değil, Avrupa Birliği'nin başında Brexit derdi çok büyük bir dert. Çünkü Almanya için Britanya gerçekten büyük bir pazar. Dün benim bir takipçim rakamlardan yola çıkarak fikrini yazmıştı bana. Hakikaten doğru da bir şey söylüyor. Almanya'nın Türkiye'ye yaptırım konulmasına engel oluyor Almanya. 50 milyar euroluk bir ticaret var Türkiye'yle. Yaptırımlar bu ticareti engelleyecek. Peki Britanya'ya 150 milyar euro Britanya'ya Almanya'nın ticareti, başta otomotiv sanayi acayip fayda sağlıyor. Nasıl olacak da Brexit anlaşmasız ayrılık olacak? Nasıl olacak da Londra'ya taviz vermeyecek Avrupa Birliği? Hep beraber göreceğiz bunun sonuçlarını. Çünkü bu anlaşmasız ayrılık durumunda Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre bu işler yürümeye başlıyor. Tabii Türkiye de bu durumdan etkilenecek. Çünkü Gümrük Birliği Türkiye'yi bağlıyor. Dolayısıyla Britanya ile ayrıca anlaşma yapamıyorsunuz Gümrük Birliği yüzünden. Gümrük duvarlarıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Hakikaten çok acayip işler. Bu gelecek hafta daha detaylı bakacağız bu işlere. Türkiye-AB zirvesinde beklenen oldu efendim. Dün zirve bildirisi zaten sızmıştı aslında da. Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli Brüksel'de liderlere hitabından sonra gazetecilere konuştu. Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki eylemlerinden ötürü cezalandırma istedi. Yaptırım kararı alınmasını istedi ve sonuçta bildiride uzlaştılar. Ek yaptırım uygulanacak. Aslında geçen sene Kasım 2019'da Doğu Akdeniz temelli sondaj faaliyetlerinden ötürü Türkiye'de bir takım şahsiyetlere birkaç kişi yine dediğim gibi yaptırım siyaseti böyle şahısları nokta atışıyla hedef alma şeklinde bir takım şirketleri tabii ürkütüp yatırımlarını engelliyor. Bu anlamda İran, Rusya gibi ülkelere çok sıkı iş sonuçlar veriyor ama daha ziyade Türkiye'ye şahsiyetler üzerinden, bir takım kurumlar üzerinden gidiyorlar. O çıktı. Başka bir şey de çıkmadı. Ek önlemler ama rapor sunacak dış politika şefi Joseph Borrell Mart'taki zirveye. Şimdi Mart ayındaki zirveye kadar biz yine aynı şeyleri tartışacağız. aynı şeyleri konuşacağız, aynı değerlendirmeleri alacağız gibi bir hisse kapılmıyor değilim doğrusu söylemek gerekirse. Elbette gündem bu, ilişkiler bakalım buradan sonra nereye evrilecek. Nihayetinde Türkiye kınanıyor. Bu sondaj faaliyetleri, Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle ve ek tedbirler devreye sokulacak deniliyor. Doğu Akdeniz Konferansı hazırlıkları, ki Türkiye'nin de bir önerisi vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. İlişkilerin kötüleşmesinin sonucu deniliyor. Angela Merkel ama tabii silah ambargosu gibi yaptırımlara set çekmiş durumda. Zirve sonunda açıklamalar çıktı. Angela Merkel Türkiye'de olumlu ilişkilere sahip olma umuduyla çalıştıklarını söyledi. Libya Dağlık Karabağ konularında olacağını bu hazırlanacak olan raporda, Joseph Borrell tarafından hazırlanacak raporda söyledi. Daha çok konuşacağız. NATO üyesiyiz hepimiz anımsatması yaptı ve Türkiye ile ilgili sıkıntılara NATO üyeleri arasında ve ABD yönetimiyle koordinasyon içerisinde bir çözüm bulmaktan bahsetti. Aslında bizim yorumcularımızın çoğunun da eksende atıf yaptığı mesele. Joe Biden'ı bekliyor Avrupa ve Biden'la koordineli bir biçimde Türkiye dosyasını ele alacakları anlaşılıyor bundan sonraki süreçte. Emmanuel Macron da Fransa Cumhurbaşkanı asıl yaptırımları için o bastırıyordu. Biraz tonunu düşürmüş. AB yörüngesindeki istikrarsızlaştırıcı eylemleri kabul etmeyeceğini birliği söylemiş ama Türkiye ile diyaloğa açık olduklarının altını çizmiş. Charles Michel Avrupa Konseyi Başkanı, Avrupa Birliği'nin en etkisiz elemanı da bu Charles Michel açıkçası. Göç meselesi, biz hazırız Türkiye ile konuşmaya demiş. Dışişleri Bakanlığı AB zirvesinin bu sonucunu yanlı ve hukuka aykırı kabul etmiyoruz diye bir tutum açıkladı ama açıkçası memnun gözüküyor Ankara pek bir sonuç çıkmamasından. İbrahim Kalın açıklama yaptı. Yunanistan'la istikşafi görüşmeleri hazırız ön koşulsuz diye tekrarladı aynı şeyleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan da cuma namazı sırasında bir de il başkanları toplantısında bu konuda açıklama yapmış. Yaptırım gündemi fayda sağlamaz dedi Cumhurbaşkanı. İkincisi de cuma namazı çıkışında da yani birçok ülkenin bekledikleri cevabı vermedi zirve. Çünkü talepleri haklı değildi demiş. Türkiye için bu süreç içerisinde hakkımızın teslim edilmesi lazım. Mart zirvesi, oradan da bir şey çıkmaz demiş Cumhurbaşkanı. Hikaye bu. Avrupa Birliği Türkiye meselesini biraz daha tabii şirketler düzeyinde, kurumsal ilişkiler düzeyinde etkilerini konuşacağız. Az sonra Profesör Faruk Şen'e soracağız efendim. Libya'da Türk gemisi, Jamaika bandıralı gemi Mabroka alıkonulmuştu, ticari gemi, ilaç taşıdığı söyleniyor. Libya'nın doğusunda egemen olan Tobruk Meclisi, Libya Ulusal Ordusu. Gemi serbest bırakılmış. Türkiye ile savaştayız diyordu LRA sözcüsü. Geminin yasak bölgeye girip çağrılara yanıt vermediğini söylemişler efendim. Evet, Cumhurbaşkanı'nın bunun dışında Dağlık Karabağ meselesi, Azerbaycan'ın zaferi vesilesiyle Bakü'ye gitmişti. Dün aktarmıştım, zafer günü törenlerinde mesajlar vermişti. Dönüşte uçakta soruları yanıtlamış. Türkiye'nin özellikle Ermenistan'la ilişkilerinde yeni bir sayfa açılabileceği mesajları öne çıkıyor. Çok dikkat çekici, sınırların açılabileceği. Rusya ile sürekli temasta olunduğunu söylüyor uçakta. Putin'le görüşmelerinden bahsediyor. Altılı bir formattan bahsediyor Cumhurbaşkanı. Dikkat çekici açıklamalar. Yine Fransa'ya Emmanuel Macron Lübnan'da, Libya'da olumsuz roller oynuyor demiş Cumhurbaşkanı. Amerika'nın yaptırım tehditleriyle ilgili açıklamaları benim daha çok ilgimi çekti. Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğu, Amerika'nın da NATO üyesi olduğunu söylüyor. Sıradan bir ülke değildir Türkiye diyor. Trump yönetimi döneminde ben rahatsızlık duymadım ama şu anda çıkıp böyle kaatsa diye Türkiye'ye dair yaptırımın gündeme taşıması saygısızlıktır, ben öyle bakıyorum diyor. Joe Biden'la yakın ilişkide olacağını ima ediyor. Obama'nın başkan yardımcısıydı Joe Biden tabii. Obama ile 8 yıl çok iyi çalıştım diyor. Benim dünyadaki ilk 5 dostum arasında en önemlilerden bir tanesi Erdoğan'dır dediği kişiyim ben demiş Cumhurbaşkanı. Enteresan, Obama'nın anılarında pek de böyle geçmiyor tabii. Kaldı ki demiş, yaptırım hikayesi, demokratlar iş başına geliyor. Türkiye'ye böyle bir yaptırıma mı neden gidiliyor şimdi diyor Cumhurbaşkanı. Kaldı ki Biden evimde beni rahatsızlandığımda ziyaret eden kişidir. Kendisiyle Amerika'da birkaç kez görüşmüş birisiyim demiş. Yani Biden'la kişisel ilişkilerinden ötürü Türkiye'nin yaptırıma uğramayacağı beklentisi olduğunu anlıyorum Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından efendim. Birlikte göreceğiz. Bu arada Azerbaycan'da benim dikkatimden kaçmış bu tamamen. Törende Cumhurbaşkanı şair Bahtiyar Vahapzade'nin Topraktan Pay Olmaz şiirinden bir bölümü okumuş. Bu sabah İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif bir Twitter mesajı atmış. Enteresan. Bu Aras türküsüymüş bu ve Aras türküsü aslında galiba Muhammed Cevat Zarif'in dediğine göre Cumhurbaşkanı yanlış bilgilendirilmiş. Çünkü Aras türküsü diyor ki Cevat Zarif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bakü'de kötü anlattığı şeyin Aras'ın kuzeyindeki bölgelerin İran ana vatanından zorla ayrılmasına atıfta bulunduğu bilgisi verilmemiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine zarar verdiğinin farkında değil mi? Kimse sevgili Azerbaycanımız hakkında konuşamaz demiş. Çok sert açıklamalar bunlar Türkiye-İran ilişkileri açısından efendim. Bu da dikkat çekici bir mesele. Ve vaktim çok azaldı. Orta Doğu'da Fas-İsrail normalleşmesini aktaracağım sizlere. Tam diplomatik ilişki kurmak için anlaşmaya vardığı Fas Krallığı ile İsrail'in dün akşam Trump tarafından duyuruldu efendim. Twitter hesabından Batı Sahra üzerindeki Fas egemenliğini de tanıdıklarını belirtti. Tabii Polisario cephesi var orada, tepki gösterdi Polisario cephesi. Orta Doğu barışı için büyük atılım diye sundu. Netanyahu da aynı şekilde Trump'a teşekkür etti. Fas Kralı 6. Muhammed'e teşekkür etti. Tarihi ilişkiler olacak dedi. Fas'tan çok sayıda Fas Yahudisi İsrail'e göçmüş, bir köprü olacak ilişkilerde dedi. Fas Krallığı da doğruladı. Mahmut Abbas'la telefonda görüşmüş Fas Kralı, iki devletli çözüme bağlılığını da dile getirmiş. Hamas'tan kınama var, Filistin özel yönetiminden bu konuda açıklama yok. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve ardından Fas Krallığı İsrail'le normalleşme sağlamış durumda. İsrail Ulaştırma Bakanı normalleşme anlaşmasını dans ederek kutlamış. Miri Regev kısa sürede uçaklar, direkt uçuşlar başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri bu arada Orta Doğu'da yine bir ikinci kez B-52H nükleer uçaklarını uçurmuşlar. Bölgesel askeri ortaklara bağlılığın göstergesi olarak CENTCOM tarafından sunulmuş vaziyette. Orta Doğu'da Amerika olmasa olmaz biliyorsunuz. Mümkün değil yani. İmkanı yok böyle bir şeyin. Evet, sürem azaldı o yüzden ancak bunu aktarabiliyorum. Bir de UEFA'da Başakşehir Medipol Paris Saint Germain maçı ile ilgili biliyorsunuz ırkçılık vakası çok tartışma yaratmıştı Vebo'ya yönelik. O arada da Başakşehir'in direktörü Çingene ifadelerini kullanmış. O yüzden UEFA'daki ırkçılık soruşturmasında Başakşehir'de ithamla karşı karşıya öyle anlaşılıyor efendim. Evet, bir ara verelim şimdi. King Ram The Last Waltz dinleyelim, soluklanalım. Birazdan Profesör Faruk Şahin'le buradayız. Bizden ayrılmayın.
Maybe
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan...
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Faruk Şen var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım.
Çok teşekkür ediyorum efendim katıldığınıza. Birkaç hafta önce konuşmuştuk sizinle Avrupa Birliği'nin neler yapabileceği üzerine. Zirve toplandı dün. Zaten aslında taslak sızmıştı ve taslakta ne varsa o çıkmış gibi gözüküyor. Tabii bir takım açıklamalar var, nüans farkları var. Ama geçen sene 2019 Kasım'ındaki zirvede Doğu Akdeniz faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yönelik bir takım kısıtlamalar. Aslında bir kısım TPAO yetkililerine yaptırım daha kişiselleştirilmiş gibi gözüken yaptırım kararları genişletiliyor gibi anlaşılıyor. Daha liste ben görmedim ama çıkacaktır. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu zirveden çıkan sonuç bildirgesini? Özellikle de şunu ekleyerek sorayım. Silah ambargosu talepleri vardı. Kimse beklemiyordu zaten çıkmasını ama Angela Merkel bu işi bir de NATO'ya yuvarladı gibi. O da biraz tartışmalı tabii. Görüşlerinizi alalım efendim.
Şimdi ben bunu en azından 3 haftadır Avrupa Birliği'nin bu zirvesinden Türkiye'ye herhangi bir yaptırım çıkmayacağını belirtmiştim. Düşünün, Yunanistan, yanına Güney Kıbrıs, Fransa, Avusturya ve Lüksemburg'u alarak diğer 22 üyeyi de arkasına sürükleyerek Türkiye'ye yaptırım uygulamak istedi. Fakat bu zirve bence hem müçatak... hem Yunan hükümetinin hem de Fransa'nın bir başarısızlığı olarak ortaya çıktı. Avrupa Birliği Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin yaptıkları nedeniyle hiçbir zaman Türkiye'yi kınamaz. Bu konuda bir çıkar birliği de var birçok ülkenin. Türkiye haklı bir davasında özellikle Mavi Vatan diye tanımladı. Libya ile yaptığı anlaşma çerçevesinde bu bölgede sadece Meis ve Girit adalarının kıta sahanlığı ve Güney Kıbrıs'ın bütün Kıbrıs'a sahip çıkması nedeniyle bir yaptırım uygulamaz. Bunda büyük bir yenilgiye uğradılar. Bir de benim anlamadığım bir şey var. Mart ayına bırakıldı diye Türkiye nedense bir mazohist tavır içinde. Şimdi olmadı, Mart'ta olur diye. Hayır, Mart'ta da Türkiye'ye bir yaptırım olmayacak. Yalnız şunu belirtmemiz lazım. Türkiye Mart'a kadar Avrupa Birliği'ne yeni bir gündem getirmesi lazım. Biz neler istiyoruz? Gümrük Birliği'nin iyileştirilmesi nasıl olacak? Schengen vizesinin kaldırılması, Avrupa Birliği'nin Türkiye'de yaşayan sayıları 5,4 milyona bulan Suriyeli geçici mülteci için parasal yardımlarını ki en azından 9 milyarlık yeni bir AB'nin bütçe vermesi lazım. Bunları gündeme getirmesi lazım. Tabii ki en önemli adımlardan biri de insan hakları, basın özgürlüğü ve demokrasi gibi kavramları bizim de büyük yazmamız lazım. Bu Türkiye'nin olmazsa olmazı.
Peki efendim, şimdi Türkiye'nin yapması gerekenleri de soracağım ama şöyle başlıklar var size sormak istediğim. Bir zirve sonrası yapılan Angela Merkel'in özellikle yaptığı açıklamadan anladığımız kadarıyla yeni Amerikan yönetimi, ki bu tespitleri de pek çok yerde de yapıldı, Avrupa Birliği zaten ABD'de yönetimin değişmesini bekliyor. Transatlantik ittifakını güçlendirme gibi bir takım kaygılar var. Dolayısıyla Joe Biden başa gelsin, yani Mart ayına bu topun yuvarlanmasında biraz Biden faktörü olduğu anlaşılıyor. Ve Merkel bunu dile getirdi. Silah ambargosu tartışmaları çok yoğunlaşmıştı. Her ne kadar çıkmasını kimse beklemese de. Bu konuda Türkiye'ye silah ihracatı meselesinin NATO üyeleri arasında ve yeni Amerikan yönetimiyle koordinasyon içerisinde tartışılmasında hemfikir kaldık dedi. Neyi kastediyor Merkel efendim? NATO içerisinde, NATO'nun da dahil olduğu şekilde bir silah ambargosu gibi bir şey mi konuşulacak? Bundan sonraki süreçte bunu mu konuşacağız biz?
Şimdi biz Türk toplumu olarak biraz mazohist toplumuz. İlla ki bir şey yapılmasında niye yapmadılar? Biden'ı mı bekliyorlar diye. Türkiye NATO'nun bir üyesi.
Evet, buyurun.
Türkiye NATO'nun bir üyesi. NATO üyesi bir ülkeye hiçbir ülke silah ambargosu uygulayamaz. Bakın S-400'leri aldık diye Amerika hop atırdı, hop kaptı, kalktı. Şimdi Angela Merkel'in bunda beklentisi biliyorsunuz. Obama zamanında Avrupa Birliği ABD arasında Transatlantik İşbirliği Anlaşması yapılacaktı. Trump seçilince bu olmadı. Şimdi bu anlaşma harekete geçecek. Ben şuna da inanmıyorum. İnanın Biden iktidarı Türkiye'ye herhangi bir Halk Bankası dışında bir yaptırım uygulamayacak. Biden akıllı bir politikacı, Türkiye'ye bu konuda fazla üstüne gitmeyeceğinden hareket edebiliriz. Artık Pompeo'nun da devri kapandı. Bakın Pompeo hep bir taraf olarak olaylara taraf olmuştu. Mesela Türkiye'ye gelip kalkıp sade Rum patriğiyle konuşması yaptığı, devlete karşı yaptığı bir saygısızlıktı. İnanın yeni Biden hükümeti Türkiye ile Temsilciler Meclisi ve Senato ile birlikte bir yaptırım değil, yeni bir çığır açacak. Zaten Biden hükümeti bildiğimiz gibi Kuzey Suriye'de artık bir Kürt devletinin oluşmasına yeşil ışık yakıyor. Bu belki biraz daha gecikecek ama eninde sonunda bir Kürt devletini orada kuracaklar. Rusya da buna olumlu bakıyor. Zira Suriye'de artık savaş sona ermiş durumda. Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devletinin oluşumuyla kuzeybatısında da Rusya'nın Laskiye limanıyla şeye açıldığını görüyoruz. Akdeniz'e açıldığını görüyoruz. Biden de bu realiteleri kabul ederek Türkiye ile işbirliğini bırakın ambargoyu arttıracağından hareket edebiliriz.
Evet. ABD'yi de soracaktım, onunla ilgili de Bloomberg'ta haberler vardı ama siz yanıtladınız efendim. Peki şimdi Avrupa'ya geri dönersek dikkat çekici bir şey. Yani hakikaten sizin dediğiniz o paranoya böylesi bir şey herhalde. Şimdi Brexit tartışmaları var biliyorsunuz. Bir yandan da soluklar tutuldu. Yıl sonuna kadar da çözemiyorlar. Ya da belki de Avrupa Birliği taviz verecek ve çözecekler. Çünkü gerçekten Boris Johnson yönetimi AB'den çıkmakta kararlı gözüküyor. Avrupa Birliği projesi açısından büyük bir darbe ama öte yandan da şunu görüyoruz efendim. Almanya için çok büyük bir pazar Britanya. Yani rakamlara baktığımız zaman da görüyoruz. Otomotiv sektörü açısından görüyoruz. O kadar acayip bir şey ki AB ne yapacak? Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre mi yapacak bu işleri? Şimdi bunları şundan soruyorum size. Türkiye'ye de ucu dokunuyor. Çünkü gümrük birliği nedeniyle biz Britanya, Avrupa Birliği'nden çıkmış olan Britanya'yla oturup ticaret anlaşması yapamıyoruz. Çok da lehimize işlemiyor gibi bir tablo çıkıyor. Nasıl olacak da bu iki yaka bir araya gelecek, çıkarlar bir araya gelecek? Yeni bir şeyleri mi konuşmak gerekiyor bu noktada?
Boris Johnson ilk önce hepimize ters geldi ama akılcı bir politika uyguladı. Tabii ki İngiltere'nin Brexit'te kayıpları var ama Avrupa Birliği'nin kayıpları az değil.
Daha fazla.
O açıdan Boris Johnson masaya vurdu diyebiliriz. Şimdi Türkiye açısından bakalım. Bakın Avrupa Birliği 540 milyonluk Avrupa Birliği 63 milyonluk bir üyesini kaybetti. Şimdi bu etkenliğini esasında Avrupa Birliği biraz daha akılcı bir politikayla, Türkiye'nin de önerisi olursa, bir Türkiye'ye özel üyelik statüsü verebilir. Yani politik katılım, yani parlamento ve konseydeki oy hakkını Türkiye'ye vermeyecekler. Bir de serbest dolaşım hukuku dışında, hakkı dışında Türkiye ile askeri işbirliğini geliştirir. Gümrük birliğinin iyileştirilmesini sağlar ve bir adım daha gidelim. Türkiye de buna soğuk bakmaz. Avrupa Birliği bütçesine Türkiye katma değer, ülkede toplanan katma değer vergisinin 1,8'ini her yıl öder. Gayri safi milli hasıladan da 1,9'luk bir katkıda bulunur. Buna karşılık biz de Türkiye'de tarımsal garanti fonu, bölgesel ve sosyal struktur fonlarından para alabiliriz. Türkiye-İngiltere anlaşmaları, inanın Avrupa Birliği'nden uzaklaşan İngiltere, Türkiye ile hem Ankara Anlaşması'nı başka bir kisveyle oluşturacak ve İngiltere-Türkiye işbirliği önümüzdeki dönemde daha da artacak. Dikkat ederseniz İngiltere, Avrupa Birliği'nin Türkiye kararlarında Türkiye'ye çok daha yakın bir politika izlemişti Almanya'nın yanında. Aynen. Bunun ben gelişeceğinden hareket ediyorum. Türkiye artık şapkasını önüne koyup beklemeli. Nasıl beklemeli? Kararlar alarak beklemeli. Ben insan hakları boyutlarını değiştiriyorum. Ben adalet mekanizmasını çalıştırıyorum. Ben basın özgürlüğünü tanıyorum. Ben böylece Kopenhag kriterlerini de yerine getiriyorum. Belirli haklarda istiyorum diye masaya vurması lazım. Zira Avrupa Birliği Türkiye'ye zaten kısıtlamaları uyguluyordu. Bakın Schengen vizesinin kalkacağını vaat ettiler. Bizim Suriyeli geçici sığınmacılar konusunda alacağımız kararla bunu yapmadılar. Geçici sığınmacılar konusunda 6 milyar euroluk 2016-2017 yıllarında ödenmesi düşünülen paranın hala 9 milyonunu ödemediler. Hı hı. Bu bakımdan Türkiye Avrupa Birliği'ne karşı iyi kartları olabilir ve Türkiye eğer Kıbrıs'ta iki devletli çözüm önerisi üzerine bastırırsa, tabii sadece bastırmakla olmaz. Hala mesela dünkü Azerbaycan'daki kutlamalara Türkiye Cumhurbaşkanı'na gittiği zaman Aliyev'in Türkiye'ye olan şükran borcuyla Ersin Tatar'ı da davet etmesi lazımdı. Eğer Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ben artık KKTC demiyorum, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Azerbaycan'la başlayıp Pakistan, Katar, Malezya gibi ülkeler tarafından da tanınırsa, inanın Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'a da bakışı değişecek. Zira benim Almanya'da görüştüğüm dışişleri yetkililerinin her zaman bir sözü vardır. Bakın derler, Kıbrıs'ta iki devlet var. Birini tanıyoruz, birini tanımıyoruz. Silahlar patlamadığı müddetçe bizim için sorun yok diye. Silahlar epeydir patlamıyor. Artık diğer ülkeler tanırsa, inanın Avrupa Birliği'nden de Yunanistan çerçevesinde bıkan ülkeler Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne daha sıcak bakacaklardır. Hı hı.
Peki çok az vaktim kaldı
biraz
ama.
Biraz iddialı oldu galiba. Evet.
Evet, biraz iddialı oldu efendim. Peki çok az vaktim kaldı ama gerçekten şunu da sormak istiyorum. NATO'da yeni reform çabaları, girişimleri var. Yeni dönemde belki daha çatışmacı bir uluslararası iklim görebileceğimiz görüşleri de var Rusya ve Çin bağlamında. Türkiye'nin önemini arttırıcı bir faktör. Sizin dediğiniz gibi Suriye'de ne olacak belli değil. Ya da Joe Biden ne yapacak henüz tam da bilemiyoruz ama NATO içerisinde Angela Merkel'in atıf yaptığı gibi bir Türkiye'ye sıkıştırması söz konusu olabilir mi? Bunu şunun için söylüyorum. Daha önce 90'larda Türkiye'ye bir takım silah parçaları, işte Alman tankları vesaire üzerinden bir takım baskılar da uygulanmıştı. O zaman da NATO üyesiydi Türkiye. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde NATO içerisinde bir sıkıntı ya da tartışmalar görecek miyiz? Bekliyor musunuz? Birkaç dakikam Hayır. var. Bunu da söylerseniz çok sevinirim.
Hayır, ben böyle bir sıkıştırma beklemiyorum. Almanya ve belirli ülkeler Türkiye'ye belirli parçaların satılmasını durdurmak istedikleri zaman Türklerin Güneydoğu Anadolu'da Kürtlere belirli bir sertlik uyguladığından hareket ettikleri için Leopard 2'de falan böyle bir evet. karar almak istediler. Artık Kürt sorunu Avrupa'da bu konuda tartışılmıyor. İnanın Doğu Akdeniz için hiçbir Avrupa ülkesi, hayır hiçbir demeyin tabii, Fransa, Avusturya, evet, İstanbul gibi ülkeler dışında hiçbir Avrupa ülkesi Türkiye'ye silah satmaktan vazgeçmez. Türkiye'nin gerektiği zaman S-400'de olduğu gibi başka ülkelerden de silah alabileceğini biliyorlar. Bu açıdan benim böyle bir korkum yok. Türkiye biraz daha özgüvenli olacak. Ve özgüvenli olurken de belirli uluslararası kriterleri yerine getirmeli. Bu Doğu Akdeniz'le ilgili değil. Bu benim ülkemde insan hakları konusunda, yani kalkıp benim hala Osman Kavala'yı cezaevinde tutmamı hiçbir Avrupalı politikacıya anlatamazsınız. Selahattin Demirtaş için de bu konuda zorluklar var. Basın özgürlükleri konusunda zorluklarımız var. Bizim bunlarda ciddi adımlar atmamız lazım. Benim ümidim bu konuda Mart ayına kadar Türkiye somut bazı adımlar atar. Tayyip Erdoğan'ın da ben bunları gördüğünden hareket ediyorum.
Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
Sağ olun. Evet, Profesör Faruk Şen'le konuştuk. Son derece iyimser bir perspektif içerisinde olduğunu anlıyoruz. Göreceğiz, hep beraber değerlendireceğiz, tekrar konuşacağız efendim. Bugün size Muse'dan Uprising ile veda edelim. Haftaya pazartesi görüşmek üzere, hoşçakalın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.